Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 15.
Sayfa 111. Bundan başka bir parlamento rejiminin nasıl çalıştığını da gözüyle görüp öğrenecekti. Şakir Zümre Bulgar Meclisi'nde mebustu. Bir sürü partilerden ortaya gelmiş bu mecliste, Türk mebuslarından kurulu 17 kişilik küçük grup, sayısıyla ölçülemeyecek bir önem taşırdı. Karışık tartışmalar arasında dengeyi korur, arada bir de oylarıyla bir tarafın ağır basmasını sağlardı. Mustafa Kemal geceler gecesi meclisin balkonunda oturur, görüşmeleri dikkatle izler, ileride yararlanmak üzere parlamento taktiklerini derinden incelerdi. Tıpkı bir savaş alanında askeri taktikleri incelediği gibi. Üstelik burada daha yakın ve elle tutulur bir amaç da güdüyordu. Türk azınlığı eliyle politika mekanizmasını kendi memleketi yararına işletmenin mümkün olduğu kanısındaydı. Bulgaristan Türklerinde ilk önce milliyetçi bir bilinç uyandırmak gerekiyordu. Mustafa Kemal bunun için elçilik yoluyla iki Türkçe gazeteyi denetimi altında bulunduruyor, haber ve yorumlarına istediği gibi yön veriyordu. Türk azınlığı içindeki hocaları ve öteki nüfuzlu kişileri etkilemek için ajanlar yolladı ve örtülü ödenekten hesaplı şekilde para dağıttı. Bu çalışmaları sırasında gerici unsurlarla çatışmak zorunda kaldı. Bunlar Mustafa Kemal ile Fethi Bey'in Sofya sokaklarında fesle değil de şapkayla dolaşmasını bir türlü hazmedemiyorlardı. Bir Türk elçisinin bu biçimde davranışını çok utandırıcı bir hal olarak görüyorlardı. Bu da Mustafa Kemal'e öteden beri meraklı olduğu bir konuda, şapkayla fesin kıyaslanması konusunda bir takım konuşma ve tartışmalara girişmek fırsatını verdi. Bulgaristan'da Türklerden yana çekilebilecek başka bir unsur daha vardı. Bu da 2. Balkan Harbi'nden sonra buraya göçmüş olan Makedonyalılardı. Mustafa Kemal, Makedonyalılar Komitesi ile yakın ilişkiler kurdu. Onlara para yardımında bulundu. Dostu Bulgar Harbiye Nazırı'nın karısı Madame Kovaceva Makedonyalıydı. Yerli dedikoducular, kızı Dimitrina ile Mustafa Kemal arasında gelişen arkadaşlığın altında siyasi bir koku seziyorlardı. Oysa bu arkadaşlıkta daha romantik bir çeşni vardı. Mustafa Kemal, Batı inceliği ile yetişmiş, iyi aileden bir genç kızla ilk olarak tanışıyor, Dimitrina ile asıl bu yüzden ilgileniyordu. Aralarındaki flört bir maskeli baloda iyice ilerledi. Mustafa Kemal boyuna Dimitrina ile dans etti. İlk önce müzikten konuştular. Genç kız müziği çok seviyordu. Az sonra siyasetten söz etmeye başladılar. Mustafa Kemal heyecanlı bir ciddilikle Türkiye'yi batılılaştırmak ve özellikle kadınları özgürlüğe kavuşturmak yolundaki tasarılarını anlatmaya başladı. Onlar da peçelerini çıkarıp atmalı, bu balodaki kadınlar gibi erkeklerle konuşup dans edebilmeliydiler. Müslüman göreneğine uygun evliliğin kendilerini bağladığı kölelik zincirlerinden kurtulmalıydılar. Dimitrina, Mustafa Kemal'in bu güçlü, akıcı konuşması karşısında kendinden geçmiş gibiydi. O da Dimitrina'yı kafasında tasarladığı Avrupalı eş olarak görüyordu. Ama bunun için genç kızı babasından istemesi gerekliydi. O zaman da bir ret cevabıyla karşılaşmak tehlikesi vardı. Hristiyan olan general, kızının bir Müslümanla evlenmesine razı olur muydu? Kendi de başka bir Bulgar kızına, General Radjo Petrov'un kızına tutulmuş olan Fethi'ye danıştı. Bir takım aracılar yoluyla kız babalarının ağzını arattılar ama sonuç cesaret kırıcı oldu. General Petrov hiç düşünmeden karşılık vermişti. Kızımı bir Türk'e vermektense kafamı keserim daha iyi. General Kovaçev de arkadaşı gibi düşünüyordu. Türk elçiliğinde verilen bir balo çağrısını kendisi ve ailesi adına nezaketle reddetti. Mustafa Kemal ile Dimitrina birbirlerini bir daha göremediler. Dipnot, Dimitrina Mustafa Kemal'i hiç unutmadı çünkü o da genç kızın ailesiyle teması kesmemişti. 4 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Dimitrina babasıyla İstanbul'a gitmeye kalktı. Orada Mustafa Kemal'i görmeyi umuyordu. Lakin Bulgar cephesinin çökmesi bu yolculuğu engelledi. Sonraları bir Bulgar mebusuyla evlendi, ondan da dul kaldı. Dimitrina Kovacev, 9 Ağustos 1966 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Yakınlarının anlattığına göre, son günlerinde bile Mustafa Kemal'den söz etmekteymiş. Çevirenin notu. Bu arada Enver ve Üçlüsü 1914 başlarında bir sürü hızlı ve yapıcı reform hareketlerine girişmişlerdi. Balkan savaşları en sonunda Türklerde bir milliyetçilik ruhu doğurmuştu. Başlarında da bütün keyfi davranışlarına rağmen bu ruhu milli bir birlik biçimine sokabilecek yeterlikte bir hükümet vardı. Yönetimin birçok alanlarında, özellikle silahlı kuvvetlerde, bu reformlar daha hızlı geliştirilmekteydi. Enver orduyu, Cemal de deniz kuvvetlerini yeni baştan örgütleme işine girişmişlerdi. Enver, enerjik ve verimli bir çalışmayla, eski subay sınıfını temizleyip yerlerine yeni yetişmiş subayları getirmeye başladı. Böylece yeni bir ün daha kazanmış oluyordu. Artık sadece yiğit bir savaşçı değil, aynı zamanda keskin görüşlü, becerikli bir genç teşkilatçıydı. Yaptıklarını Mustafa Kemal bile beğeniyordu. Sofya'dan Enver'e bir mektup yazarak onun Harbiye Nazırlığındaki başarılarını kutladı. Tevfik Rüştü'ye de bu yolda bir mektup yazdı ama Enver'in kurmay başkanının bilgisizliğini eleştirerek onun yerine kendisinin, rakibinin emri altında çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak onun bu göreve atanması, gerçekleşmesi pek kolay olmayan bir işti. Aslında Türk ordusunun bu yenileştirilmesi karşılığında ödenecek bir bedel vardı. Bu da Almanların Türk ordusunu gittikçe denetimleri altına almalarıydı. Ordudaki reformları Alman askeri misyonu düzenliyordu. Heyetin şimdiki başkanı ve güvenilir, akıllı bir kumandan olan General Liman von Sanders'e, Türk ordusu üzerinde geniş bir yönetim yetkisi verilmişti. Alman subayları genelkurmayla öteki ordu birliklerini zaten doldurmuşlardı. 1914 yılında bunların sayısı hızla kabardı. Artık en yüksek noktasına ulaşan bu Alman yardımı politikası, Enver'in elinde Osmanlı İmparatorluğu için büyük felaketler doğuracaktı. Zira savaş çok yakındı. Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da tetikçi bir Sırp teşkilatınca tutulup silahlandırılan genç bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bir ay sonra Avusturyalılar Sırbistan'a savaş açtılar, Kaiser de onları destekledi ve Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bundan iki gün önce Türkiye ile Almanya, Rusya'ya yönelmiş gizli bir anlaşmaya varmışlardı. Bundan kabine üyelerinden sadece 4 kişinin bilgisi vardı. Anlaşma 2 Ağustos'ta imzalandı. Bununla beraber bu henüz Türkiye'nin savaşa katılacağı anlamına gelmiyordu. Talat Paşa ittifakı Türkiye'nin büyük devletlerden birinin desteğine ihtiyacı olduğuna inandığı ve yalnız kalmasından korktuğu için istemişti. Geleneksel düşman Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'dan yeterli garantiler elde etmek yolundaki uğraşmaları boşa çıkmıştı. Ancak Enver'in giriştiği reformlara rağmen Türk ordusunun toparlanıp güçlenmesi için daha zaman gerektiğini bilen Talat Paşa, Türkiye'nin mümkün olduğu sürece tarafsızlığını koruması düşüncesini savunmaktaydı. Sofya'da Mustafa Kemal Türkiye'nin Almanya yanında savaşa katılmasının şiddetle karşısındaydı. Almanya savaşı kazanırsa Türkiye'yi bir uydu haline getirecek, kaybederse Türkiye'de her şeyi kaybetmiş olacaktı. Mustafa Kemal Enver'in aksine yalnız Almanları sevmemekle ve onlara güvenmemekle kalmıyor, onların savaşı kazanacak yeterlikte olduklarına da inanmıyordu. Paris ziyareti ona askeri durumun hesaplanması güç bir takım faktörlere bağlı olduğunu öğretmişti. Gerçi Alman ordusu Paris'e doğru hızla ilerliyordu ama asker Mustafa Kemal, arkadaşı Salih'e yazdığı mektupta söylediği gibi, Almanların çeşitli faktörlerin etkisi altında zikzaklı şekilde ilerlemek zorunda kalacağını ve bunun da onlar için zararlı sonuçlar doğurabileceğini görüyordu. Biz amacımızın ne olduğunu belirtmeden seferberlik ilan ettik. bizim için büyük bir silahlı kuvveti uzun zaman ayakta tutmak zararlı olacaktır. Bunun kendimiz ya da müttefiklerimiz için ne gibi bir sonuç vereceği kestirilemez. Öte yandan savaş daha yayılacak olursa, Türkiye'nin boyuna tarafsız kalamayacağını da biliyordu. Bu durumda savaşa Almanya'nın karşısında katılmasını uygun bulmaktaydı. 16 Temmuz 1914'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda, Sofya'daki gözlemlerine dayanarak Bulgarların Büyük Bulgaristan tasarılarını gerçekleştirmek umuduyla gittikçe Avusturya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirmişti. Mustafa Kemal onların bununla yetinmeyeceklerini de ileri sürüyordu. Doğuya doğru da genişlemek isteyeceklerdi ki bu da ancak Türkiye'nin zararına olarak gerçekleşebilecek bir şeydi. Onun için Mustafa Kemal Türkiye'nin hareketsiz durmasını tehlikeli buluyordu. Bulgarların çeşitli yollarla Türklerin güvenini kazanmaya çalışacakları belli bir şeydi. Bu arada herhangi bir batılı grupla bağlantısı olmayan Türkiye'nin Bulgaristan'la dost geçinir görünmesi kendi yararına olurdu. Ama Mustafa Kemal'in önceden gördüğü gibi savaşa katılmak zorunda kalacak olursa, o zaman da bizim için yapılacak şey bir bahane uydurup Bulgaristan'ı işgal etmekti. Bu çeşit bir siyaset, Türkiye'nin Yunanistan'daki çıkarları bakımından da hayırlı olurdu. Dipnot, Cumhurbaşkanlığı Arşivleri, Çankaya, Ankara. Bu arada İstanbul'daki dostlarına da ısrarla mektuplar yağdırıyor, uluslararası gerçekler üzerinde ne kadar uzak görüşlü olduğunu gösteren düşüncelerini onlara açıklıyordu. Daha o zamandan Amerika'nın er geç savaşa katılmak zorunda kalabileceğini ve bunun da aslında Birinci Dünya Savaşı demek olacağını görmüştü. Şimdilik Türkiye'nin yararına olan tek şey, tarafsız kalıp askeri gücünü arttırmaya bakmak, olayların gelişmesini izleyerek karar almak zamanı gelinceye kadar iki taraf arasında bir denge kurmak olmalıydı. Savaşa katılıp katılmamak ya da hangi yandan katılmak sonra düşünülecek bir şeydi. Aceleye lüzum yoktu. Çünkü bu uzun bir savaş olacaktı. Mustafa Kemal bunu çok iyi biliyordu. Öte yandan Enver Paşa savaşın kısa süreceğine ve Türkiye bundan bir şey koparmak istiyorsa bir an önce savaşa katılması gerektiğine inanıyordu. Durumun onun istediği yönde gelişmesini sağlayan iki olay oldu. Bunlardan birincisi, Türkiye için Armstrong-Whitworth tezgahlarında yapılmış ve parası ödenmiş olan iki kruvazöre İngiliz Bahriye Nazırlığı'nın el koymuş olmasıydı. Kontratta savaş çıktığı takdirde anlaşmanın feshedileceğine dair bir madde bulunmasına rağmen, bu davranış İtilaf devletlerinden yana olan çevrelerde bile öfkeli bir tepki yarattı. Dipnot: Bu savaş gemilerinin satın alınması için halk arasında açılan kampanyaya Türk kadınları mücevherlerini ve değerli eşyalarını vererek katılmışlardı. İkinci olayda Göben ve Breslau adındaki Alman zırhlılarının tam bu sırada Enver'in de bilgisi altında Akdeniz'deki İngiliz filosunu atlatarak Boğaz içinde boy göstermeleriydi. Bu gemilerin silahtan arınmaları gerekirken Türk hükümeti onları satın alarak Yavuz ve Midilli diye adlandırdı. Gemilerdeki Alman deniz subay ve erleri halkın hoşuna gidecek bir jestle başlarından kasketlerini çıkarıp fes giyerek yerlerinde kaldılar. Türkiye'nin savaşa katılması için şimdi tek eksik Ruslarla bir çatışmaydı. Kabine üyelerinden çoğunun buna karşı olmalarına rağmen Enver için böyle bir olayı yaratmak işten bile değildi. Göben ve Breslau bir çatışma çıkar umuduyla sözde manevra için sık sık Karadeniz'e göndermeye başlamıştı. Ekim sonunda Yavuz yanında emektar Hamidiye ve başka gemiler de olduğu halde denize açıldı ve ortada hiçbir bahane yokken ihtarda bile bulunmadan Rusların Karadeniz'deki Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombardıman etmeye başladı. Alman amiralinin cebinde Enver Paşa'nın gizli bir emri bulunuyordu. Türk donanması Karadeniz'e zorla hakim olmalıdır. Rus filosunu arayınız ve nerede rastlarsanız savaş ilan etmeyi beklemeden saldırıya geçiniz. Dipnot: Ernest Jacques, The Rising Crescent, Yükselen Hilal.
Ayrım sonu.